Ayrım 19.
Buna benzer araştırmalar yüzyılı aşkın bir süredir yapılmaktaydı. Özellikle yaralanmış askerler üzerinde. Ama mide ile duygular arasındaki ilişkiye eğilen ilk araştırma buydu. Wolf'un Tom'un özel hayatına ilişkin hiçbir ayrıntıyı atlamaması ve her düşüncesini izlemesi sayesinde midenin monoton pompalama ritmiyle pek de insani bir yan içermeyen, duyguların sözde mekanı kalpten çok daha ilgi çekici bir organ olduğu anlaşıldı. Korkuya dair her türlü işaret Tom'un midesinde derhal teşhis edilebiliyordu. Mesela kızı eve telefon bağlattığında bunun getireceği masraf yüzünden duyduğu sıkıntı midesinde kanamaya neden oluyordu. Mideyi telaşlı bir faaliyete sokan ya da greve gitmesine korkudan beti benzi atmış bir insan suratı gibi sararıp solarak işini yapmayı reddetmesine neden olan tek şey korkutucu olaylar değildi. Tatsız bir konudan söz açılması, hatta çoktan geçmişte kalmış bir anının canlanması bile yeterli olabiliyordu. Mide, insanların içlerinde çalkalanıp duran olağanüstü miktarda duyguyu saklı tuttuğunu gösterir. Midenin asitlerin iç duvarını eritmesine izin vererek intihara teşebbüs ettiği durumlar hiç ender değildir. Ayrıca öfkeli bir midenin ilaçları özümsemeyi reddettiği, bir başka deyişle duyguların ilaçları etkisiz kılabildiği bilinmektedir. Tom'dan sonra benzer borular taşımak zorunda kalan başka hastalarda midenin hükümdarlığını ve hassasiyetini doğrulamışlardır. Örneğin İtalyan bir vergi tahsildarının vakasında özel hayatındaki hiddet, heyecan ve korku arasında gidip gelirken yaşadığı iniş çıkışlar ile midesindeki asit çavlanları arasında mükemmel bir uyum gözlenmiştir. Mide, insanların korkuya kapıldıklarını anlamaları için ne gerekiyorsa yapar. Ne var ki bazen sakin durması da sağlanabilir, sağlanmıştır da. Midenin zapturaptı alınması ilk kez M.Ö. 8. ya da 7. yüzyılda bütün korkular yersizdir diyen Ulu Orman'ın öğretisinde mümkün görünmeye başlanmıştır. Hintlilerin korkuya karşı açtıkları savaşta taktiklerini mükemmelleştirmeleri için 2000 yıla yakın bir süre gerekmiştir. Zira daha sonraları Gurkha birlikleriyle nam salan Kuzey Hindistan'da fiziksel Hatha Yoga'nın keşfedilmesi 10 ila 12. yüzyılı bulmuştu. Fiziksel ve zihinsel egzersizler üzerine kurulu bir tür önleyici tıp sistemi olan yoga, normal koşullarda otomatik gerçekleşen işlevlerin iradeye bağlı olarak denetlenmesini mümkün kıldı. Ve Hinduizm ya da Budizmin bir parçası olarak bireysel öz bilince tarihe gömmenin ilk hazırlıklarını gerçekleştirdi. Ulu Orman'ın öğretisinde denir ki, korku bir başkasının varlığıyla ortaya çıkar. Yani dünyada başka hiçbir insan olmasaydı eğer, korku da olmazdı. Bir gurunun kılavuzluğu altında gerçekleşen egzersizler, öğrencilere bireyselliklerinin bir yanılsama, ruhlarının ise evrensel ruhun bir parçası olduğunu öğretir. Başka bir deyişle, korkuyu kovmanın bedeli, olağan anlamıyla bir birey olmaktan çıkmaktır. Gerçek müritler, bu uğurda bütün aidiyetlerinden vazgeçerler. Midelerine galip gelmeyi başaran, soluğun alınmasıyla verilmesi arasındaki süreyi 5 dakikaya kadar çıkarabilen, tek bir meditasyon nesnesine yoğunlaşarak zihinlerinin çözülmesini sağlayabilen bu insanlar, varlıklarını genellikle yarı aç yarı tok sürdürürler. Yoga zayıfların harcı değildir. Ama daha ılımlı ve basitleştirilmiş uyarlamaları milyonlarca insan için sinirleri ve mideyi yatıştırmanın bir yolu olmuştur. Korkunun belirtilerini hafifletmek insanın neden korktuğunu anlamasını kolaylaştırır. Bu düşüncelerin mistisizmle ve reenkarnasyon gibi doktrinlerle akrabalıkları Batı dünyası tarafından benimsenmelerini zorlaştırmış, 60'lı yıllarda fazlasıyla basite indirgenmeleri itibar kaybetmelerine neden olmuştur. Ama bugün aynı yöntemler felçlilerin tedavisinde kullanılmakta, kalp ritmini ve kan basıncını irade biçimde değiştirmeyi öğrenerek hastaların yeniden hareket etmeleri sağlanmaktadır. Zihinle beden, korkuyla mide arasındaki ilişkiler artık sanıldığı kadar değiştirilmez değildir. Korkunun pek de çaresi bulunmayan doğal bir hayvansı içgüdü olduğunu söylemek, zaman zaman şaşırtıcı ölçüde korkusuz olabilen pek çok hayvana haksızlıktır. Bazı insanların korkuya doğuştan daha meyilli oldukları ya da bebeklerin kişiliğinin çok erken yaşta oluştuğu pekala doğru olabilir. Söz gelimi yapılan son araştırmalara göre mavi gözlü çocuklarda çekingenliğe karşı özel bir yatkınlık vardır. Ve bu doğum öncesi evrede norepinefrin oranının daha yüksek oluşundan kaynaklanıyor olabilir. Ancak 100 yıl kadar önce bazı çocukların zeka testlerinde diğerlerinden daha başarılı olduklarının keşfedilmesi gibi bu da endişeye kapılmak için geçerli bir neden değildir. Zeka göstergelerinin tek başına bir anlam taşımadığının, başarının zekayı kullanma biçimiyle ilişkili olduğunun anlaşılması için biraz zaman gerekmiştir. Benzer şekilde insanların içe dönükler ve dışa dönükler olarak ikiye ayrılmasının ardından bu özelliklerinden ne biri ne de diğerinin yaratıcılığı garanti ettiği, yaratıcılık için her ikisinin de gerekli olduğu ve bu bileşimin ille de tek bir insanda bulunması gerekmediği fark edilmişti. İki ayrı insanın buluşması sık sık tek bir kişinin dehasından daha özgün sonuçlar doğuruyordu. Rastlantısal karşılaşmalar ve önemsiz ayrıntılar aynı kategori içinde görünen insanlara tekrar tekrar birbirinden apayrı kaderler hazırlamıştır. Son yıllarda diye yazmıştır bir psikolog, insani korkuları dindirmeye yönelik önemli aşamalar kaydedildi. Bugün koşulların denetlenmesi kaydıyla yerleşmiş korkuları hatta ömür boyu taşınanları bile 30 dakika içinde kayda değer ölçüde ve kalıcı olarak azaltmak mümkün. Ancak ilaç tedavisiyle alışkanlıkları yeniden biçimlendirme ve bilinç dışı çatışmaları çözümleme yöntemleri arasında tereddüt eden modern tıp, korkuya karşı en etkili çözümün ne olduğu konusunda kendi içinde anlaşmaya varamamaktadır. Ve hiç kuşkusuz kızamıkla başa çıkmada kullandığı yöntemlerle onu asla alt edemeyecektir. Korkuları azaltmayı çoğu durumda başarsa da her insan için farklı bir çözüm gerekecektir. Ve bu çözümün işe yarayıp yaramayacağını veya ne süreyle rahatlama sağlayacağını bilmenin imkanı yoktur. Dahası insanların kendilerine yeni korkular icat etmelerini önlemek tıbbın elinde değildir. Korku hakkındaki inanılmaz bilimsel birikiminin her 10 yılda bir yalnız İngilizce'de 10 bini aşkın yeni bir çalışma yayınlanmaktadır. Büyüye ve geleneksel tıbbın dışındaki şifacılara duyulan ilgiyi azaltmamış olması sürpriz değildir. Pek çok insan cahil kalmayı, tanıdıkları korkularla yollarına devam etmeyi, korkulması gerekenin ne olduğunu gösteren istatistiklere gözlerini kapamayı tercih etmektedir. Uzmanlığı, kötümserleri iyimsere dönüştürmek olan korkunun esas olarak bir çeşit çaresizlik ya da umutsuzluk hissi olduğunu ve iyimserliğin öğretilebileceğini ileri süren Philadelphia'lı psikolog Martin Seligman'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bile pek çok kimse iyimserlik heveslisi değildir. Özellikle de en üst basamağın bir altındakiler kötümserliğe eğilimlidir. Çünkü bu insana bilge bir hava vermektedir. Korku biriktirmenin pek çok avantajı vardır. Başlarına daha da beter şeyler gelebileceği korkusu yüzünden korkularını sonsuza kadar taşımak isteyenleri kimse tedavi edemez. Bu arada ılımlı ölçülerde kalmaları koşuluyla faydalı amaçlara yöneltilen korkular da olmuştur. Klostrofobinin bir faydası olduğu söylenemez ama entelektüel klostrofobi özgünlüğe açılan kapı olabilir. Bilimin korkuyla ilgili en önemli keşfi ise korku nedeniyle ortaya çıkan fiziksel belirtilerin vücudun kendini savunmak için ürettiği kimyasal maddeler anlamında merak nedeniyle ortaya çıkanlardan yalnız miktar bakımından farklılık gösterdiği olmuştur. Korkunun yerle bir ettiği insanların kendilerini herhangi bir meraka kaptırarak onları bütünüyle kendine çeken belli bir hedefe sabitlenerek korkularından kaçmayı ya da onları unutmayı nasıl başardıkları, bu sayede nasıl olup da müthiş cesurmuş gibi davranabildikleri böylece daha anlaşılır hale gelir. Korkunun derinlerindeki kökleri merakınkilerle bağlantılı olduğuna göre kimsenin hayatın her alanında aynı değişmez cesaretle doğmamış olması, insanların kendilerine has ödlekliklerinden ömür boyu kurtulamayacakları anlamına gelmez. Bazen insanlar kendilerini şaşırtabilirler. Daha eski çağlarda böyle bir düşünce herkese saçma gelirdi. Tıpkı yoksul bir insanı bir aristokratla aynı kefeye koyma düşüncesinin saçma geldiği gibi. Merakın ne derece hayati önem taşıdığını anlayabilmek ancak eğitimin ve seyahatin evrensel nitelik kazandığı çağımızda mümkündür. Bir sonraki bölümü bu konuya ayırdım. 1991'de depresyonun kadınlardaki ve erkeklerdeki tezahürünü birbiriyle karşılaştıran bir araştırma, erkeklerin esas olarak ilgilerini başka şeylere yönelterek rahatlamaya çalıştıklarını, kadınların ise derin düşüncelere dalmayı tercih ettiklerini, sıkıntılarını kafalarında tekrar tekrar döndürüp neticede kendilerini daha da mutsuz ettiklerini ileri sürüyordu. Güya duygusal olan cinsin düşünmeye güya rasyonel olandan daha fazla vakit ayırdığını gösteriyordu bu. Kadınların korkunun önünü alma işine katkıları daha yeni başlamaktadır. Çünkü uzun uzadıya düşünmenin mutlaka kedere ya da paniğe yol açması gerekmez. Düşünceler birbirini kovalarken tehlikeleri kaçınılmaz felaketlere ve dehşet duygularına dönüştürecek diye bir şey yoktur. Düşünmenin bu türlüsü korkuyu belirli bir mesafede tutmaya da yarayabileceği gibi üzerinde düşünülecek şeyi seçme şansı sağlar. Bu şanstan yoksun olan hiç kimse özgür sayılamaz. 11. Merakın özgürlüğün anahtarı haline gelişi. İnsanın kendisi hakkında konuşabilmesi ne büyük mutluluk, diyor Morissette. Ama aslında kendinden değil, başka insanları ne kadar ilgi çekici bulduğundan söz ediyor. Morissette 67 yaşında. Çalışmayı bırakmadan önce bir oto tamir atölyesinin sahibiymiş. Bir fayton sürücüsü olan Parisli dedesini yad ederken onun harikulade maceralı bir hayat yaşamış olduğundan hiç kuşku duymuyor. Yeni insanlarla tanışmaktan, onları tahmin edemeyeceğiniz yerlere ulaştırmaktan daha heyecanlı ne olabilir ki? Ampul pazarlayan gezgin bir tüccarken 1919'da motorlu taşıt parçaları satan ilk dükkanlardan birini açan babasından bir öncü olarak söz ediyor. Babası o 20'lerinin başındayken ölünce yazmakta olduğu felsefe tezini yarım bırakarak babasının şirketini devralmış. Şirketi iki misli büyütmüş, bir de tamir atölyesi eklemiş. Morissette belki de Fransa'nın ilk kadın oto tamircilerinden biri. Merak Morissette için her zaman başta gelen esin kaynağı olmuş. Ticaretle geçirdiği 40 senenin ardından müşterilerini her gün memnun etme zorunluluğunun verdiği heyecan solmaya yüz tutmuş. Elemanlarının ona değişiklik önerileri getirmeye başladığını fark ettiğinde artık bir öncü olmadığını anlamış. Eskiden elemanları değişim için dürtükleyen ve vitrini habire değiştirip duran kendisiymiş çünkü. Eski sadık müşterilerinin 3-5 kuruşluk kar uğruna süpermarketi tercih edip kendisini terk ettiğini gördüğünde sabahları "Allah kahretsin, işe gitmem lazım" diye uyanmaya başladığında anlamış ki hayatının bir dönemi artık kapanmış bulunuyor. Böylece 63 yaşında şirketi satıp ikinci bir hayata başlamış. Emeklilik, bu kelimeden nefret ediyorum. İnsanı kendi kapalı dünyasında yapayalnız bırakıyor. Benimki bana dar geldi. Çünkü her şeyi merak eden bir insanım. Kelebek koleksiyoncularına benzetiyorum kendimi. Ticaret tam bana göreydi. Çünkü koşuşturmayı severim. Günlerim bazen uzun geldiği olmuştur. Ama tek bir günüm bile boş geçmedi. Her gün yeni bir şey öğrendim. Müşterilerimle aramdaki ilişki bana zevk veriyordu. Benim gençliğimde mesleki yönlendirme yapılıyor olsaydı asla felsefe okumaya kalkışmazdım. Yine de pişman değilim gerçi. Çünkü bakış açımı genişletti. Her işte kendimi denemek, her şeyi öğrenmek hevesindeyim. Dükkan sadece gün boyunca benim hayatımdı. Yemek pişirmeyi de hiç öğrenmedim. Hiç alışveriş etmedim. Evde her zaman yardımcım oldu. Her akşam mutlaka dışarı çıktım. Şenlikli ortamlara, yiyip içmeye bayılırım. Ellerimi ve zihnimi kullanmaya da. İlahiyata ve psikolojiye merak duyuyorum. Şimdi işin yerini birkaç ayrı arkadaş grubu almış. En eski arkadaşı bir kuaför. Mütevazı bir dükkanla başlayıp sonradan işi büyüterek şehrin en büyük ve en gözde kuaför salonuna sahip olmuş. Gerçek bir patrondu o. Morissette ona kendisinde bulunmayan her şeye sahip olduğu için hayran olmuş. Giyimi ve makyajıyla daima kusursuz olduğu için. Ben fular takmaya kalkınca fular sadece boynumu örtüyor. Ama onun boynunda bulutumsu, harikulade şık bir şeye dönüşüyor. O benim için dişiliği temsil ediyordu. Bunu cazip bulurum. Ben ise onun için ciddiyeti ve dengeyi. Morissette'in Çin, Japonya, Sri Lanka ve Amerika dahil bütün dünyayı dolaştığı arkadaşı işte bu. Kendi ülkesi onu ilgilendirmiyor. Çünkü seyahatten beklediği şey alışılmış olandan uzaklaşmak, hayrete sürüklenmek. Bu da televizyonun insanın hayret etme yeteneğini körelttiği bir çağda kolayca karşılanacak bir istek değil. Bir süre önce kuaför arkadaşı da emekliye ayrılmış ve bambaşka bir insana dönüşmüş. O çekici dost şanlısı kadın gitmiş, yerine evden dışarı çıkmak istemeyen bir münzevi gelmiş. Morissette onu anlayamıyor. Çünkü kendisi emeklilikten sonra evde eskisi kadar bile durmaz olmuş. Bir grup arkadaşı eğlenmek, birlikte lokantaya gitmek, Belçika seyahatlerine çıkmak için. Bir başka grup arkadaşla ise ciddi konular üzerine ciddi konuşmalar yapıyorlar. Düzenli aralıklarla buluşup kitapları tartışıyorlar. Şu anda sırada Teilhard de Chardin var. Endişe gibi bir sorunum olmamakla birlikte ruhi bir arayış içindeyim. Yüzeysel bir Katolik terbiyesi almış, yetiştiği çevrede din daha çok bir toplumsallaşma vesilesiymiş. Ama artık hem daha çok hem de daha az zamanı olduğu için sonsuzluk üzerine düşünmeye başlamış. Ölümden korkmuyorum gerçi ama henüz ölüme hazır değilim. Çünkü daha büyümemi tamamlamadım. Tanrı'yı arayışım ve insanları keşfetme merakım daha tükenmedi. İyilik meleği değilim ama belli sınırlar içinde insanları seviyorum ve onlara ilgi duyuyorum. Hayır işleri arasında yeni yüzlerle karşılaşmanın onu mutlu ediyor olması bunları aslında bencilce nedenlerle yaptığını gösteriyor olabilir mi? Morissette ara sıra böyle bir kaygıya kapılıyor. Zaman zaman da yoksulluğun kol gezdiği bir dünyada rahatça yaşayacak kadar parası olmasından rahatsızlık duyuyor. Ama hiç değilse merakını insanların yararına kullanmaya çalışıyor. Üniversiteye dönerek morfopsikoloji okumaya başlamış olması sayesinde insanların nasıl varlıklar olduğunu araştırıyor bu dal, aile ve işsizlik problemlerinin bunalttığı genç insanlarla tanışma fırsatı bulmuş. Kütüphanede körlere yardımcı oluyor ve onlarla sohbet etmekten zevk alıyor. Diğer günlerde gönüllü olarak tren istasyonunda çalışıp oradaki evsiz barksızlarla ilgileniyor. Fakat uğraşları içinde onu en çok tatmin edeni fahişelere yönelik bir sığınma evinde verdiği gönüllü hizmet. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sokaktaki sahipsiz köpeklerden daha fazla dikkatimi çekmemişlerdi. Ama bu sığınma evini tesadüfen keşfettikten sonra insanın fahişeliğe nasıl sürüklendiğini, nasıl çift yaşantılı bir insana dönüştüğü çok ilgimi çekmeye başladı. Şu anda destek olduğum iki fahişe var. Ana babaların evdeki boğaz sayısı fazla artınca çocuklarını nasıl kapı dışarı ettiklerini onlardan öğrendim. Sonlarının kerhaneye varacağını bile bile. Bu kadınlara insan gibi davranıyorum. Onları yargılamıyorum. Biri bana dedi ki, gözlerinin içi gülüyor senin. Seni görmek bana iyi geliyor. Mutluluğumun bilincindeyim de ondan. İnsanların çoğu mutlu olmak için yeterli neden olduğu halde bunun farkında değil. Gönüllü çalışmalarla birlikte görüntüsünün de değiştiğini söylüyor Morissette. Aslında sert bir yüz ifadem vardır. Ama şimdi sokaklarda gülümsüyorum. Dükkanda çalıştığım zamanlar da gülümserdim. Ama o bir maskeydi. Dükkan sahibinin müşterilere karşı takındığı nezaket maskesi. Şimdiki gülümseyişim ise maske değil. Aksine asıl gülümsemediğim zaman maske taşıyorum artık. Beni öteden beri tanıyanlara karşı eski bencillik maskemi sergilediğim zaman bunu değiştirmek kolay değil. Ticaret dünyası bencildir. Bugün geçmişe baktığımda ne çok şeyi göz ardı etmiş olduğumu görüp pişmanlık duyuyorum. Hiç farkına varmadan beni zıvanadan çıkarması gereken şeylerin yanından geçip gitmişim. Şimdi kendimi yenilemeye çalışıyorum. Morissette'in bütün arkadaşları dullar. Hiç evlenmemiş ya da boşanmış kadınlar. Kendisi de hiç evlenmemiş. Bazen hiç karşılaşmadığım ruh ikizimi düşündüğüm olur. Ama hiçbir erkek onun gelişimine destek olacak yetenekte görünmemiş gözüne. Erkeklerle vakit geçirmeyi seviyorum ama onlara takılıp kalma fikrinden hoşlanmıyorum. Ayrıca tutkuyla sevdiğim bir erkek hiç olmadı. Söylemeye gerek yok. Ne bakireyim ne de münzevi. Zaman zaman erkek olmayı istediğini duysalar bazı arkadaşları şoke olurlardı. Kadın olmaktan şikayetçi olduğu için değil, erkeklerin mesela sevişirlerken ne düşündüğünü, neler hissettiğini merak ettiği için. Erkeklerin davranışlarını inanılmaz buluyor, duygularını ise anlaşılmaz. Naziler nasıl insanları Mozart eşliğinde ölüme götürmüş olabilir? Erkeklerin çoğu aynı zamanda ödlek de oluyor. Başka bir kadınla olmayı tercih etseler bile karılarını bırakacak cesareti gösteremiyorlar. Bazen kendisine kötü davranan bir adamla evlenmiş olsaydı ne yapacağını düşünüyor. Sadakatsizlikten bahsetmiyorum. Gerçi bu da tatsız bir düşünce ama bana ahlaken sahtekarlık yapan, beni kullanan, yolumu kapayan birini kastediyorum. Acaba katil olur muydum, onu öldürebilir miydim diye soruyorum kendime. Beni mahvetmeye, yaşamımı elimden almaya kalkışan birini mahveder miydim? Hayatın hakkını vermek kadınlar için daha zor diyor. Çünkü toplum erkeklere göre düzenlenmiş ve kadınların daha fazla güce ihtiyacı var. Yalnızlık onu kaygılandırmıyor. Çocuk sahibi olmadığına da pişman değil. Çünkü dükkanı onun çocuğu olmuş. 17. yüzyıl tarzı evinde bir zamanlar orada yaşamış olan herkesle birlikte olmak hoşuna gidiyor. Çünkü onlar da bir anlamda hala orada yaşıyorlar. Anıları kendisinden çok başka insanlara ait. Akşamları aile albümlerine bakmıyor. Bu resimler ona soğuk geliyor çünkü. Ayrıca kendi geçmişini de düşünmüyor. Bunun yerine her akşam yatmadan önce 2 saat okuyor. Seyahat kitapları, biyografiler, tarih, psikoloji. Bunlar tanımadığı dünya ile arasında yeni bağlar oluşturuyor. Hepimizin birçok farklı yüzü var ama bunların pek azı gün ışığına çıkıyor. Öbür dünyaya gittiğimde diyeceğim ki, hani nerede benim diğer yüzlerim? Hayat gitgide bir mağazaya benziyor. Bir şey satın alacak paranız olmasa bile içeriye girip sadece bakıyorum diyerek kıyafetler deneyebileceğiniz bir mağazaya. Aktörler hayatlarının büyük bir bölümünü tam da bunu yaparak geçirirler. Başka biri olmanın nasıl bir şey olduğunu kendi adlarına ve seyircilerinin yerine anlamaya çalışarak ve herkesin içinde o başka birinden bir parça bulunduğunu keşfederek. Bir bakıma herkes aktördür ama pek az kişi bir sürü rol oynama şansına sahiptir. Aktörlerin en fazla hayranlık topladığı yerler, özgürlüğe en çok değer verilen yerlerdir. Çünkü rol yapmak, insanların kendi bedenlerine kıstırılmış olmadıklarını, başkalarını anlayabileceklerini ve onlar tarafından anlaşılabileceklerini fark etmelerini sağlayan bir özgürlük aracıdır. Bertrand Tavernier'in filmlerinde üstlendiği rollerle yavaş yavaş tanınmaya başlayan Charlotte Cady, henüz sadece bir yıldız adayı. Bundan önce Fransız televizyonundaki bir çocuk programının sunucusu olarak daha yerel bir şöhreti varmış. Charlotte daha da çok tanınmayı istiyor. Çünkü rol seçme şansını artırmanın tek yolu bu. Peki ne gibi rollerin altından kalkabileceğini düşünüyor? Şimdilik dünya onu kıpır kıpır mutlu bir genç kız olarak tanıyor. Bu imajı kendim yarattım. Sorunsuz ve her bakımdan sağlıklı biriymiş gibi davrandım. Hiçbir problemi olmayan biri. Ama içim kaygı doluydu. Kendisini dikenli tel örgülerle çevrelenmiş gibi hissetmiş olması bir yana bırakılırsa, genel olarak mutlu bir çocukluk geçirmiş. Babası Cezayirliymiş. Fransa'da tıp öğrenimi gördükten sonra Lyon'a yerleşmeye karar vererek bir Fransız tıp öğrencisiyle evlenmiş. Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın şiddet saçtığı dönemde tam da Charlotte'un doğumu sırasında 9 ay saklanmak zorunda kalmış. Okul yıllarında çocuklar kendilerinden farklı olanların etrafını ırkçılığın tel örgüsüyle çeviriyorlarmış. Cezayirli olduğumu gizledim. Herkese Türk olduğumu söyledim. Çünkü yarı Rus, yarı Türk kanı taşıyan bir ninem vardı. İnsanların beni kendilerinden sanarak yanımda Arapları çekiştirmeleri yüzünden büyük acılar yaşadım. Annesinin ailesi bile kızlarının bir Arapla evlenmesine karşı çıkmış. Öte yandan iki kökenli olmak bir oyuncu için avantaj tabii. Charlotte oyunculuğu seçme özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalmış. Kılık değiştirmek ve taklitler yapmak çocukken en sevdiği oyunlarmış. Ancak taşra orta sınıfının saygıdeğer dünyasında hayatınızı sahnede kazanmak istediğinizi söylemek neredeyse fahişe olmaya karar verdiğinizi bildirmek gibi bir şeymiş. Öğretmenlerinin matematikçi olması gerektiği yolundaki ısrarlarına rağmen Charlotte bütün boş zamanını oyuncuların biyografilerini okuyarak geçiriyormuş. Dolayısıyla daha o zamandan bir bedenin içinde iki ayrı kişilik barındırıyormuş. Başka ne yapabileceğini veya içinde daha başka neler sakladığını öğrenmek niyetiyle Paris'te okumak istediğini bildirmiş. Her büyük şehir dev bir tiyatro sahnesidir. İnsanlar taşradan buralara yüzlerinde maskelerle gelir ve yeni roller oynamayı denerler. Paris'in bu bakımdan özel bir cazibesi vardır.